SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta gazeteci Levent Gültekin'e bir saldırı yapıldı. Son dönemde muhalif gazeteci ve siyasilere bir dizi saldırı oldu. Genelde saldırganların MHP ile ilişkili olduğu görülüyor. AK Parti'den de gereken tepkiyi göremiyoruz, değil mi?
Kamuya açık bir tepki söz konusu değil. Aslında bir zincir bu. Daha önce de vardı. Yeni Çağ Gazetesi'nde çalışan gazetecilere yönelik. Sonrasında Selçuk Özdağ'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Kafasına 18 kişi atıldı. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısının. Failler önce ikisi, sonra üçü daha bulundu, tutuklandı. Ama o kadar kısa kaldılar ki cezaevinde. Hatta savcı erken çıksınlar diye haksızlık olabilir, şu unsur değişebilir diyerek başvurup faillerin dışarı çıkmasını sağladı. O faillerle bir bağlantısı olmadığını söyledi Milliyetçi Hareket Partisi. Şiddeti tasvip etmiyoruz dedi. Ama genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'ın hemen olay öncesinde Selçuk Özdağ'la ilgili çok sert paylaşımları vardı. Ve bizde dedi çoktur, sözleri de dikkat çekiciydi. Sonrasında Levent Gültekin'de 25 kişi bir araya geldiler. Bir anda Bakırköy'de, meydanda, çok kalabalık bir yerde saldırdılar. Parmakları kırıldı. Şimdi onların failleri aranıyor. Ama Selçuk Özdağ saldıranlara ilişkin soruşturma önümüzdeki sürece ilişkinde biraz bilgi veriyor. O soruşturmada savcı bu işin organize suç olup olmadığını araştırıyordu ve organize suçta tabii ki cezalar çok daha ağır olacaktı. Bu araştırma yüzünden Milliyetçi Hareket Partisi kimliğine sahip birçok insan sosyal medyadan savcıyı tehdit etti. Bu tehditlerle ilgili herhangi bir şey yapılmadı. İçişleri Bakanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı bunlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Sadece MHP bizim şiddetli işimiz yok açıklaması yaptı. O kadar. Levent Gültekin'den sonra da benzer bir durum var. Çünkü onun da hemen bu saldırı öncesinde aynı şekilde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Gültekin'in bir açıklamasına yönelik çok sert tepkisi vardı. Peşinden de bu saldırı gerçekleşti. Muhalefet partilerin iktidara muhalefet eden bir takım isimleri yapıldığında ortalık pek öyle ayağa kalkmıyor. İçişleri Bakanı açıklama yapmıyor. İşte resmi açıklamalar çok fazla duyulmuyor. Aslında bunun başlangıcını biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimine bağlayabiliriz. O günde hatırlarsa dinleyiciler bir şehit cenazesine gitmiş Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir ilçede. Orada kalabalık üzerine yürüdü. Neredeyse linç ediliyordu. Sığındığı evi yakın diye çevresinde insanlar toplandı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk sallayanlar bulundu. Ve o yumruk sallayanlar bir gün bile cezaevinde kalmadı. Hatta sosyal medyada eli öpülürken fotoğrafları paylaşıldı. Yani bir süredir Türkiye'de maalesef şiddetle ilgili, muhalefete yönelik şiddetle ilgili bir görmezden gelme, muhalefet ettiğiniz zaman başınıza gelebileceklerle ilgili bir kaygının oluştuğunu görüyoruz. Muhalefet partileri bunu şu şekilde formüle ediyorlar. Eğer Türkiye'de iktidara yönelik bir söz söylerseniz cezaevine girersiniz, iktidar ortağı MHP'ye yönelik bir söz söylerseniz ayak yersiniz diye artık bu açık açık konuşuluyor maalesef.
Şiddet demişken Yavuz Bey, yani kadınlara şiddet gündemde ve bu hafta Kadınlar Günü kutlandı, Dünya Kadınlar Günü. Türkiye nasıl kutladı Kadınlar Günü'nü?
Grup kutladı çünkü Samsun'da bir eski koca, boşandığı kocası tarafından yerlerde tekmelenerek dövülen bir kadının görüntüleri düştü hemen Kadınlar Günü öncesinde. Bütün Türkiye ayağa kalktı, hem de çocuğun önünde, 7 yaşında bir kız çocuğun önünde bu videoyu da kaydedildi. Ve Türkiye ayağa kalkınca o eski koca tutuklandı, cezaevine gönderildi. Ama video olmasaydı ya da video olmadan ne kadar çok olay yaşanıyor Türkiye'de? Bunlar tartışıldı 8 Mart'ta. Kadınlar yasaklar nedeniyle yasak olmayan günlerde alandaydı. Feminist yürüyüşü yapıldı. O yürüyüşe polis müdahale etti. Taksim'e sokmadı. Sonrasında feminist yürüyüşü atılan sloganlar nedeniyle ilk olarak zıpladınız ve sloganlara eşlik ettiniz diyerek maskelerden dolayı yüzler tanınamadığı halde insanlar gözaltına alındı, adli kontrolde serbest bırakıldı. Kadın dernekleri, kadın federasyonları, kadın temsilcileri açıklamalar yaptılar bu meseleyle. Bu meselelerin çözülmesi için yasaların daha da netleştirilmesi gerektiğinde. İktidar Partisi'nden de bazı açıklamalar geldi. Türkiye'de kadın şiddetinin medya tarafından abartılıyor. Yani bir kutlamadan çok aslında Türkiye'de kadın dernekleri, kadın haklarıyla ilgili çalışanların gücü zirvede diyebiliriz. Belki de Türkiye'nin tek örgütlü güç diyebiliriz kadın dernekleri açısından baktığınızda. Ama buna rağmen hala çok işte son bir yılda 300 kadın öldürüldü. Kayıtlara geçenler bunlar. Birçok kadın da şiddete maruz kaldı. O nedenle biraz bunu kutlandık.
Yavuz Bey, bu hafta Meral Akşener MHP ile ipleri kopardı tamamen. O gelişme hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi bir süredir Türkiye'de ittifaklarla ilgili yeni dengeler tartışılıyor. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti'ye yuvaya dön çağrıları yapıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı'nda görmek istediğini söylemişti Meral Akşener'e. Ama Meral Akşener muhalif çizgisinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle dirsek temasında devam etti sürece. Ve son olarak da HDP ile ilgili fezlekeler konusunda herkes bu konuda Millet İttifakı'nın, CHP ile İYİ Parti'nin tartışacağını düşünürken, arasının açılacağını düşünürken bir pozisyon aldı ve dedi ki biz suçlamaya bakarız milletvekili olarak. Cumhurbaşkanlarımız fezlekelere bakar, suçlamaya bakar, hukuki süreci değerlendirir. Ona göre dosya başında dosya dosya değerlendirerek kararını verir. Yani toptancı bir yaklaşım içinde olmayız dedi. Bu MHP'nin pek fazla hoşuna gitmedi. Hatta bunu söylerken Meral Akşener, MHP kapatacağız diyor, o zaman gitsin YRK'ya başvursun. HDP terörist diyor, o zaman gelini yapsın. Niye yapmıyor? Bunu kullanıyor. Siyaseten istihbar ediyor diye de eleştirdi MHP'yi. Bunun üzerine MHP'lilerde bir kızgınlık oluştu ve ardından da postmortem Meral diye sosyal medyada bir başlık açtılar. Ve buradan paylaşımlar yaptılar Meral Akşener'in yönelik olarak. Bu paylaşımlar sonrasında herkes Meral Akşener'in ne diyeceğini kilitlendi. Ve Meral Akşener de çıktı grup üstünde kendisine ahlaka aykırı suçlamalar yöneltildiğini, bunun eski arkadaşları tarafından yapıldığını, fosforlu Meral benzetmesinin Devlet Bahçeli tarafından icat edildiğini ve kendisinin bunun bir fahişelik olmadığını anlatmak zorunda kaldığını söyledi. Ve ben Türkiye'de yapılan yanlışları söylemeye devam edeceğim. Bundan vazgeçmeyeceğim. Ölsem de vazgeçmeyeceğim diyerek konuşmasını istedi. Tabii sonra MHP'den buna karşı tepki geldi. MHP'de iş birliği yapıyorsun diye. AK Parti'de doğrudan parti sözcüsü Ömer Çelik Meral Akşener'i hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü aynı zamanda Meral Akşener'e eleştiriler yöneltti. Bu gerilim İYİ Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki bu gerilim daha önce İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olma ihtimalini dillendiren yorumcular tarafından bile artık ittifaklar arasında geçişin mümkün olmadığı biçiminde yorumlandı ve Cumhur İttifakı'nın İYİ Parti hayali suya düştü biçiminde de başlıklar atıldı.
Yavuz Bey, seçim yasası dillendiriliyordu bir süredir. Onun hakkında bazı detaylar belli oldu. İktidar partisi mi avantajını bu değişiklikler?
Her zaman öyle olmuştur. Türkiye'de belli dönem, uzun dönemli iktidarda olan partiler iktidarlarının sarsılacağını düşündükleri seçimlerin öncesinde seçim yasasında kendi avantajlarına bir takım değişiklikler yapmaya girişirler. Şimdi de benzer bir durum var. Öyle görünüyor. Çünkü Türkiye'de %10 barajı çok uzun zamandır uygulanıyor ve AK Parti iktidarı da seçimlere girdiği her dönemde bu barajı korumakta ısrar etti. Şimdi o barajın düşürülmesi söz konusu. %5 ile 10 arasında bir noktaya getirileceğini Hayati Yazıcı AK Parti içinde bu seçim yasasını hazırlayan ekibin başındaki isim Genel Başkan Yardımcısı o açıkladı. Bunun nedeni kulislerde konuşulanlara göre %10 barajı HDP'yi güçlendiriyor, bir kenetlenme sağlıyor, barajı geçsin diye orada bir yoğunlaşma oluyor ve o nedenle de oyları yükseliyor biçimindeki analiz. Bu analizle birlikte seçim barajının düşürülmesi noktasında bir görüş birliğine varıldığı anlaşılıyor. %7 gibi bir beklenti söz konusu. %7 de son anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin %7'lerde olması nedeniyle belirlenmiş bir rakam olarak iddia ediliyor. Ayrıca siyasi partilere verilecek hazine yardımı da yeniden şekillendiriliyor. Geçmişte %3'ün üzerinde oy alan bütün siyasi partiler devletten hazine yardımı alırdı. Yeni düzenlemede bunun %7'ye çıkartılacağı belirtiliyor. Bu da Deva ve Gelecek Partilerine, yani Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na engel olmak için getirilen bir düzenleme olarak gösteriliyor. Yani netice itibariyle iktidar partisi hem karşısındaki muhalefet partilerinin hesaplarını yapıyor, hem İktidar Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni gözetiyor, hem de HDP'yi biraz daha aşağı çekebilmenin bir formülünü arıyor. Bu arada HDP'nin hazine yardımı almaması için de siyasi partiler yasasına terörle ilişkilendirildiğinde bir parti hazine yardımı kesilir biçiminde bir madde eklenmesi de bekleniyor. Bu şimdi MHP ile müzakere edilecek AK Parti tarafından, sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Zamanlama da önemli, çünkü bir seçim olduğunda böyle bir düzenleme yapıldıktan bir yıl sonra ancak devreye girebiliyor. Eğer bir yıl içinde bir seçim olursa bu düzenlemeye devreye girmeyecek. Yani düzenleme geçtikten sonra bir yıl sayıp ondan sonra Türkiye'de seçim beklentisinin yoğunlaşacağını söyleyebiliriz.
Yavuz Bey, bir sene önce ilk COVID-19 vakasına rastlanmıştı Türkiye'de ve ay başında da yeni esnemeler devreye girdi Türkiye'de ve hemen vaka sayıları arttı. Esnemelerde herhangi bir geri adım düşünülüyor mu acaba?
Bu pazartesi günü biraz belli olacak. Çünkü artık Türkiye renklendi, şehirler renklendi. Kırmızı işte en riskli il biçiminde, mavi en az riskli il biçiminde gidiyor şu anda. Pazartesi günü bu Türkiye haritasının değişebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı tarafından da açıklandı. Çünkü Türkiye'de vakalar artıyor. Test sayısı az, 130 binlerde. Geçmişte Türkiye 230 binlere kadar çıkartmıştı test sayısını. Şu ara 130-140 binlerde. Ama asıl önemli olan yapılan testlerdeki pozitiflik oranı. Yakın zamanda %5'lere kadar, %4'lere kadar giden o pozitiflik oranı şu anda %10'larda. Yani 140 bin test yapılıyorsa 14 bin pozitif vaka var. Bu da vaka sayılarının süratle arttığını, hastaneye başvuruların arttığını, ki bunu uzmanlar da söylüyorlar zaten karşı karşıya kaldıkları manzarayı anlatırlarken. Ayrıca bunun devamında da yoğun bakımlardaki yoğunluğun artacağına ilişkin tespitler yapılıyor. İyiye bir giriş yok. Aslında dünyada yok. Mesela İtalya'da tren hastaneler devreye giriyor. Paris'te hastaneler dolduğu için çevre il ve ilçelere, banyolara hastaların gönderilmesi planlanıyor. Almanya'da 3. dalganın geldiği duyuruluyor resmi olarak. Türkiye'de ise böyle bir açılım dönemine rastladı bu. Ne kadar kırmızılaşacak Türkiye? Hangi kriterlerde kırmızı, sarı, mavi renklerinin verildiğini tam olarak kamuoyuna açıklamıyor Sağlık Bakanlığı, ama pazartesi günü göreceğiz. Artan bu vakalarda eğer önlem alınmazsa sorunun büyüyeceği yönünde bütün uzmanların uyarıları var. Ama tabii tedbir alındığında da ticaret duruyor, esnaf zor duruma giriyor ve Türkiye'de doğrudan bir yardım söz konusu değil. Onun için bu bir çıkmaz.
Yavuz Bey, son olarak bu aşılamada 10 milyon rakamı geçilmiş Türkiye'de, oldukça iyi bir rakam, ama yeni varyantlar daha hızlı ilerliyor galiba. Yani aşılamanın daha hızlı yapılması mümkün mü acaba Türkiye'de?
Aslında planlanan daha hızlıydı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre bizim şu anda Türkiye olarak çok daha ileride olmamız lazımdı, ama aşı teminiyle ilgili bir sorun var. İlk başlarda çok hızlı gelmiştik. Günlük 500 bin, 600 bin kişi aşılanıyordu. Özellikle sağlık personeli aşılanırken. Ama şimdi sayı çok düştü. 10 binlere kadar geriledi. 10 milyonun üzerinde aşılama yapıldı, ama bunlardan sadece 2 milyonu ikinci doz aşıları olabildi. 7 milyon küsürü de ikinci doz aşı için bekliyor. Şu anda aşı merkezlerinde herhangi bir hareket yok. O da Türkiye'de aşı temininin şu anda aşı sevkiyatının olmadığını gösteriyor. Sağlık Bakanı bu salgının birinci yılı vesilesiyle bir açıklama yaptı. Aslında 2-3 hafta önce Mayıs sonuna kadar Türkiye'de 52 milyon kişinin aşılanacağını, bunun için 104 milyon aşının bağlantısında yapıldığını söylemişti. Bugün ise bu takvimi güncelledi. Sonbahara kadar bu meselenin çözüleceğini söyledi. Yani Mayıs'tan Eylül'e alırsak 5. aydan 9. aya 4 ay daha gecikmeli olarak bu işin olacağını söyledi. Şimdi sorun Türkiye'de aşının çeşitliliğinin olmaması. Bütün geleceğini Çin aşısına bağlaması Türkiye'nin. Sinovac aşısı geliyor Türkiye'ye. Bunun dışında BioNTech'le bağlantı kuruldu, kurulacak. İşte şu zaman geliyor, bu zaman geliyor derken henüz daha BioNTech'in aşısı gelmedi. 4 milyon küsür bir bağlantı yapıldığı söyleniyor. Doz anlamında söylüyorum bunu. Ama geleceğe tarihle ilgili henüz netleşmiş bir şey yok. Geçmişteki açıklamalara bakılırsa çoktan gelmiş olması lazımdı. AstraZeneca aşısıyla ilgili bir girişim olduğunu biliyoruz. Oradan kaç doz gelecek, ne zaman gelecek, hangi takvimde gelecek bunlar da belli. Yani Türkiye'de aşılama diğer ülkelere baktığınızda biraz yukarıda gibi görünse de planlama ve takvim açısından baktığınızda ciddi bir belirsizlik var. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da gelecek aşılarda onlara ilişkin takvim de belirlenmiş durumda. Türkiye'de ise aşıların temini konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir tabloyla karşılaşılacağı tam olarak belli değil. Belli ki Sağlık Bakanlığı da böyle bir tedirginlik içinde Mayıs olarak açıkladığı aşılamanın biteceği tarihi işte şimdi sonbahar olarak ay vermeden üstelik. Çünkü Eylül de sonbahar, Ekim de sonbahar, Kasım da sonbahar, sonbahar olarak güncelledi.
Yeni bir kayıp yaz olarak önümüze çıkıyor o zaman turizm açısından bakılacak olursa.
Çok riskli. Zaten Mayıs'ı belirlerken o turizm sezonunu kurtarma hadisesi de vardı. Ama Türkiye'nin turizmle ilgili beklentileri ortaya konulurken Türkiye'deki aşılamadan çok yurt dışından aşılanmış olarak gelecekler herhalde etkili olacak. Onun için Avrupa'nın aşılamadaki hızı Türkiye'deki turizmi belirlemesi açısından da önemli. Bir de tabii Ruslar gelecekler Türkiye'ye. Yani o trafik biraz karışık. Aslında bütün turizm bekleyen, turizm geliri bekleyen ülkeler açısından karışık. Biliyorsunuz Avrupa'da aşı pasaportunu tartışıyor. Ama aşı ne kadar olacak, yeterli olacak mı? Veya mutasyona uğramış virüsler için ne kadar etkili olacak? Bunlar belirsiz. O nedenle yaz aylarına ilişkin beklentiler de belirsiz doğrusu.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.